Ödüncü ayrım.
İşte böyle durumlarda kitle iletişim araçları topluma haber ve bilgi aktarma işlevlerinin yanında kamusal denetim adına yani toplum çıkarı ya da kamu yararı adına hem siyaseti hem bürokrasiyi denetleme işlevini de yükleniyorlar. Ben bunun son derece olumlu ve yararlı bir gelişme olduğu düşüncesindeyim. Pek doğal olarak medya siyasetçilerin yağmaya soyunduğu ve adaletin kimi zaman çok yavaş, kimi zaman da yanlış işlediği bazı durumlarda yüklendiği yeni rolü yani kamu adına yaptığı denetim rolünü yerine getirirken bazı yanlışlara düşüyor. Bunun en tipik örneklerinden ikisini Şemdin Sakık'ın verdiği öne sürülüp basına sızdırılan ama sonradan asla astarı çıkmayan bir itiraf ile Topal'ın sekreterinin verdiği öne sürülen ama sonradan hiç de öyle olmadığı anlaşılan bir suçlamada yaşadık. Ben burada işin üç ayrı yönü üzerinde durmak istiyorum. Birinci olarak bu tür suçlamalarda kullanılan itiraf ettirilme yöntemlerinin ve sonradan bunların basına sızdırılmalarının güvenlik güçlerine gölge düşürücü eylemler olduğu konusuna işaret etmek istiyorum. Son zamanlarda çetelerin üzerine gitmekte ve sonuç almakta çok başarılı sonuçlar sergileyen güvenlik güçlerinin bu tür yanlışlar sonunda hepimizin büyük bir mutlulukla izlediği başarılarına gölge düşebileceği ve temiz toplum çizgisindeki ilerlemenin yavaşlayabileceğinden korkuyorum. Toplumu temizlemek konusunda gerçekten çok başarılı olan kadroların böyle tartışmalı yöntemler kullanmaları onların işlerini kolaylaştırmaz, tam tersine zorlaştırır diye düşünüyorum. Dilerim böyle büyük hatalar tekrarlanmaz ve temizlik eylemi yargısız infaza dönüşen haysiyet cellatlığı olarak algılanmaya başlanmaz. İkinci olarak kitle iletişim araçlarının temiz toplum çizgisinde gerçekten başarılı olan programları bu tür tuzaklara karşı bazı iç denetimler kullanmalı diye düşünüyorum. Ayrıca konu mankeni ve çeşitli mizansenler kullanılarak dedikodu niteliğindeki haberlerin gerçekmiş gibi izleyiciye aktarılması bu tür hataları büyüten bir yöntem olarak ortaya çıkıyor. Bu tür programları yapan değerli ve başarılı programcıların kendi güvenilirlikleri ve başarıları açısından bu konuda daha duyarlı olacaklarını umut ediyorum. Üçüncü ve son olarak belirtmek istediğim nokta, yukarıda verdiğim her iki örnekte de gerçeğin ortaya çıkmasında yine basının ve televizyonların oynadığı olumlu rol. Her iki olayda da başta Hürriyet Gazetesi ve onun değerli başyazarı Oktay Ekşi ile Ankara temsilcisi Sedat Erkin ve tabii ki gazetenin yöneticileri olmak üzere gazete ve televizyonların gerçeğin ortaya çıkmasında gösterdikleri duyarlılık çok önemli. Bu konuda da bir kez daha Mustafa Kemal Atatürk'ü hayranlıkla anmaktan kendimi alamıyorum. Basın özgürlüğünden doğan sakıncaların giderilme yolu yine basın özgürlüğüdür. Ben Türkiye'deki medya sorumlularının ve haber emekçilerinin meslek bilinçlerinin kamu yararını gözetirken temel insan hak ve özgürlüklerini göz ardı etmeyecek düzeyde olduğuna inanıyorum. Medyanın bunalımı ancak demokrasiyle aşılır. Son günlerde sanki politikadaki yozlaşma yetmiyormuş gibi bir de kitle iletişim araçları açısından ahlak sorunları gündeme geldi. Kişilerin şeref ve haysiyetleri basın özgürlüğü zedelenmeden haksız saldırılara karşı nasıl korunacak? Kitle iletişim araçlarını yönetenlerin ellerindeki gücün ekonomik çıkar sağlamak için haksız bir biçimde kullanılması nasıl önlenecek? Kitle iletişim araçlarının kamuoyunu gerçeklere uygun olmayan bir biçimde yönlendirmesi nasıl engellenecek? Medyadaki tekelleşme eğilimleri nasıl durdurulacak? Haberleşme gizliliğinin ihlali nasıl cezalandırılacak? Şu anda yaşanan temel sorunu gözden kaçırırsak, bu soruların hiçbirine sağlıklı yanıt bulamayız. Temel sorun siyasetin yozlaşması sonunda toplumdaki demokratik denetim gücünün sadece kitle iletişim araçlarının elinde odaklaşması ve böylece medyanın tarihte hiçbir ülkede hiçbir zaman görülmedik ölçüde büyük ve kontrolsüz bir güce Türkiye'de kavuşmuş olmasıdır. Demokrasilerde kitle iletişim araçlarını da bir yandan halkın, öte yandan da halk adına politikacıların denetlemesi gerekir. Burada ikili bir çapraz demokratik denetim söz konusudur. Demokratik hak ve özgürlüklerin korunması açısından kitle iletişim araçları siyaseti, politikacılar da kitle iletişim araçlarını denetleyeceklerdir. Her ikisi de bu denetimi halk adına demokratik kurallara uyulması açısından yapacak, politikacılar basın özgürlüğünü kısıtlamaktan, medyacılar da güçlerini kendi çıkarları için kullanmaktan sakınacaklardır. Her iki denetim sırasında da demokratik hak ve özgürlüklerin, yani hem basın özgürlüğünün hem de bireyin hak ve özgürlüklerinin zedelenmemesi ve gerek politikacıların gerekse medyanın birbirine karşı nüfuz suistimali yapmaması esas olacaktır. Günümüzde siyaset yozlaştığı ve güçsüzleştiği için kitle iletişim araçlarını demokrasi adına denetlemekle yükümlü olan politikacılar bu görevlerini yerine getirememektedir. Üstelik politikacılar tarihsel açıdan demokratik denetim adına basın özgürlüğünü yok etme çabaları bakımından sabıkalıdır. Ama kitle iletişim araçları da gerek ellerindeki gücü kendi çıkarları adına kötüye kullanma, gerekse gerçekleri çarpıtma konusunda hiç de temiz bir geçmişe sahip değildir. Bu nedenle halkın hem politikacılara hem de medyaya olan güveni son derece düşük düzeylerdedir. Günümüz Türkiye'sinde her şey çığırından çıkmış, bütün değerler alt üst olmuş, bütün kurumlar başta siyaset ve medya olmak kaydıyla erozyona uğramıştır. Medyayı parsellemiş olan büyük holdingler yasaların açıkça yasaklamasına karşın santral ihalelerini de aralarında paylaşmışlardır. Promosyon yasaktır ama bütün büyük basın şakır şakır promosyon yapmakta, korkudan kimse de sesini çıkaramamaktadır. Medya kuruluşları ait oldukları holdinglerin devlet kapılarındaki iş takipçileri ve baskı öğeleri haline gelmişlerdir. Yozlaşan ve zayıflayan politika ve politikacı medyanın elinde oyuncak olmuştur. Bu durumda gerek medya gerekse politika tencere dibin kara, seninki benden kara anlayışı içinde hukuk dışı, ahlak dışı, devlet, mafya, siyaset, ticaret, tarikat beşgeni içinde çirkin bir savaş sergilemektedir. Bu durumun daha kötüsü olabilir mi? Evet. Demokrasi olmasaydı, politikada da medyada da tekelcilik egemen olsaydı ve ayrıca hem politika hem de medya tek bir odak tarafından denetlenseydi, durum daha da kötü olabilirdi. Bu bunalımdan tek çıkış yolu demokrasimizin güçlendirilmesi, basın özgürlüğünün hem politikacılara hem de medyaya rağmen politikacılar ve medyacılarla birlikte korunması ve geliştirilmesidir. Bunun için de hem sesinizi yükseltin, hem de gelecek seçimlerde yamyamlara oy vermeyin ki aralarında ittifak edip hepimizi yemesinler. Televizyonlarda neler oluyor? Dünyanın hiçbir yerinde televizyonlarda görünenler ve televizyonları yönetenler, Türkiye'de ödenen transfer paralarını ve maaşlarını alamazlar. Dünyanın hiçbir yerinde televizyon ve gazete yöneticilerine milyon dolar birimi üzerinden transfer ödemesi ve 100 bin dolar üzerinden maaş ödemesi yapılmaz. Dünyanın hiçbir yerinde konuşma ve müzik alanındaki seviyesizliğe Türkiye'deki kadar büyük paralar ödenmez. Peki Türkiye'yi öteki ülkelerden hem de televizyonu aldığımız Batı ülkelerinden ayıran nedir? Bu sorunun yanıtı ne yazık ki ne teknolojiyle ilgilidir, ne iletişimle, ne de kültürle. Bu sorunun yanıtı maalesef dönüp dolaşıp yamyamlığa gelmektedir. Türkiye'de televizyon ve basın aracılığıyla yağmalanacak olan pasta Batı ülkelerinde görülmedik ölçüde büyüktür. Çünkü Türkiye'de televizyon ve basın sadece reklam pastasından değil, kamu mallarından ve kamu fonlarından da pay almaktadır. Tabii durum böyle olunca kimin neyi, niçin ve nasıl ölçtüğü belli olmayan reytinglere dayalı olarak bir izlenme oranı olayı gündeme gelmekte ve tabir caiz ise reytingler siyasal şantaj adına kullanılmaktadır. Televizyon sahibi holdinglerin sadece reklam pastasından değil, özelleştirme, teşvik kredi, tahsis ve benzeri işlemlerle halkın vergilerinden ya da mevduatından toplanmış fonları kullanmaları ancak onların kamuoyu oluşturma güçleriyle orantılı olarak olanaklı görülmektedir. İşte bu nedenle izlenme oranı hayati bir önem taşımakta, her televizyon kanalının izlenme oranı aslında kamuoyu oluşturma kuvveti, yani siyasal iktidarı destekleme ya da köstekleme gücü olarak algılanmakta ve devlet ilişkilerindeki kredibilitesi bu güce göre belirlenmektedir. Okuyucu, kredibilite terimini halkı soyma yeteneği konusunda kendisine duyulan güven olarak da algılayabilir. İşte bu medya söylentilere göre örneğin İbo Show için bu şova hazırlayan kişiye bölüm başına 100 bin dolar yani 30 milyar ödeyebiliyor. Kim hangi yeteneği ile bu parayı hangi ülkede almış sorarım. Bizimkiler dizisinde ise 85 kişilik kadronun bölüm başına 20 milyar aldıkları ve dizinin Star televizyonundan 100 milyar lira alacağı olduğu söyleniyor. Toplam reklam pastası yıllık 250 milyon dolar dolayında. Televizyon kanalı işletmek çok pahalı bir iş. En azından sadece işletme masrafları için aylık 1 milyon doları gözden çıkarmak gerek. Yağma beklentisi içinde tüm serbest piyasa koşullarına aykırı bir biçimde çalışan televizyon işletmeciliği bu durumda ATV, Show, Kanal D, Interstar olarak 4 büyük televizyon kanalının ittifakını sağlıyor. Bu ittifak sonunda bu 4 kanal reklam fiyatlarını %400 artırıyor ve bazı dizilere son veriyor. Bu 4 kanal arasındaki anlaşma ayrıca birinden ötekine büyük paralarla transfer olma olayının da engellenmesini öngörüyor. Türk ekonomisini etkilediği ve televizyon sektörüne de sirayet ettiği söylenen kriz, hem eleman çıkarmak, hem reklam fiyatlarını yükseltmek, hem de starlara ve dizilere ödenen astronomik rakamları düşürmek için bir fırsat olarak gözüküyor. Ben 4 kanalın ittifakı dahil bütün bu gelişmeleri, tekelleşmeye yol açmaması kaydıyla hayra yoruyorum. Hayra yoruyorum çünkü bu olayları iletişim sektörünün sektör dışı siyasal ve ekonomik çıkarlar uğruna istismar edilmesinin önlenmesi ve piyasa ekonomisi koşullarının bu sektörde de egemen olması adına hayırlı gelişmeler olarak yorumluyorum. Unutmayalım, basının sorunlarını ekonomik sorunlar dahil yine en iyi basın, basın özgürlüğü yoluyla çözecektir. Ben yukarıdaki bilgileri nerelerden derledim sanıyorsunuz? Cehalet mi, kötü niyet mi? Aslında bu yazıda değinmek istediğim birbiriyle ilgisiz iki ayrı olaydan birincisi doğrudan cehalet üzerine. Sabah gibi bir büyük gazetenin arka sayfası gibi en çok okunan ve bu nedenle de en çok özen gösterilmesi gereken bir yerde, üstelik de dikkati çekmesi için ayrı bir renkle belirtilmiş olan bir haberde, Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletlerinden biri olan Arizona'daki Dışişleri Bakanı'nın kadın olduğu yazılıydı. Türkiye'deki ilkokul çocukları bile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eyaletlerin, ki orada bunların adına devlet denir, dışişlerinde bağımsız olmadıklarını, bu nedenle de bir eyalette Dışişleri Bakanı diye bir ünvanın kullanılamayacağını bilir. Hadi diyelim ki haberi İngilizceden çeviren kardeşimizin ilkokul bilgisi bile yok. Bu haberin gazeteye hem de arka sayfadan girmesine karar veren yöneticilerin, dış haberler müdürü, sayfa sekreteri gibi dostların böyle bir yanlışı görmemelerine akıl erdirmek çok zor. Haberlerin doğrudan bilgisayar aracılığıyla çevirmenin ekranından sayfaya aktarıldığı gerçeği de bu yanlışı mazur göstermez. Çünkü o zaman hangi haberin hangi sayfaya ne büyüklükte gireceğine karar verenlerin, bu kararlarını haberleri okumadan verdikleri gibi kabahatten büyük bir özür karşımıza çıkar. Bu yanlışı sabah gibi bir gazeteye yakıştıramadım doğrusu. İkinci olarak ele almak istediğim konu biraz daha karmaşık. Önce çok tereddüt ettim doğrusu. Çünkü konu Aktüel dergisinde yer alan, aralarında benim de adımın geçtiği bir aydınlar listesi ve bu listeyi oluşturan jüri ile ilgili. Ben uzun zamandır bana yapılan saldırılara yanıt vermiyorum. Örneğin geçenlerde tarihsel bir kültür eksikliğine işaret ettiğim bir genç, Milliyet gazetesinde utanmadan bana güya aldığım Aydın Doğan ödülünü kastederek ama kaç paralık adamsın sözünü anımsatarak 6 milyarlık profesör dedi ve bu başlığı koyduğu yazısında hem cehaletinin hem de saldırganlığının en üst düzeydeki örneklerini verdi. Ben ise yanıt olarak sadece kendisinin bilmediği konudaki eksikliklerini tamamlayıcı soyut bir yazı yazarak konuyu kapattım. Yaşamım boyunca hak etmediğim çok küfürle karşılaştım. Bunların hiçbirine karşılık vermeden, yani eski deyimle muhatap olmadan geçtim, kendi yoluma gittim. Aktüel dergisindeki dostların aslında çok münasebetsiz olan ama en azından uygunsuz diye nitelenebilecek davranışları hakkında yazmak konusunda da şimdi bu gençler yanıt veremeyeceğim ağırlıkta küfürle karşılık verirlerse ne yaparım diye düşünerek bu eleştiri yazısını yazıp yazmamakta çok tereddüt ettim. Ama sonunda geçen gün Hürriyet'te Serdar Turgut'un Arena hakkında Uğur Dündar'ı eleştiren güzel yazısını ve sonra da Dündar'ın aynı gazetedeki düzeyli yanıtını okuduktan sonra ben de Aktüel dergisindeki dostları eleştirme konusunda biraz daha cesaretlendim. Ayrıca ne demişler? Korkunun ecele faydası yoktur. Madem medya notu yazmaya soyunduk o halde terleyeceğiz de. Evet, gelelim Aktüel dergisinin yaptığı münasebetsizliğe. Aslında kendileri de itiraf ediyorlar ki devletin yaptığı bir yanlıştan 85 kişilik devlet sanatçıları listesinden esinlenmişler. Tabii örnek yanlış olunca yaptıkları işte önemli aksaklıkların çıkmaması olanaksız. Nitekim dergide yayınlanan ve okuyucuların aralarından 40'ını seçecekleri 200 kişilik yaşayan aydınlar listesinin eksikleri ve yanlışları hakkında çok kişi yazdı. Ben en son Milliyet'te Nilüfer Kuyaş'ın oldukça kapsamlı ve güzel bir eleştiri yazısını anımsıyorum. Aslında bırakın bu listeyi, böyle bir seçimin yapılması konusunda da bazı önemli itirazlarım var benim. Ama Aktüel, liste belirleme sırasında öyle bir hata yapmış ki, seçim yöntemi olayın kendi içinde yaşadığı münasebetsizlikten daha büyük bir önem kazanmış. Lafı dolandırmadan söyleyeyim. Aktüel'in yaptığı işin en münasebetsiz tarafı şu. 200 ismin aydın olup olmadığına, aralarında 12 Mart döneminde üniversite çevrelerinde yaptığı muhbirlikle resmi tarihe geçmiş bir vatandaşımızın da bulunduğu bir jüri karar veriyor. Sanırım Aktüel, sanatçı seçimini onaylamadığı devlete, yanlış öyle yapılmaz, böyle yapılır diyerek bir ders vermek istemiş. Çok da başarılı olmuş. Hürriyet'in yanlışı ve Kadir Çelik'in yaptığı. Hemen belirteyim. Hürriyet'in yanlışı ile Kadir Çelik'in yaptığı arasında hiçbir ilişki yok. Yazılı basının üç büyüğünden biri olan Hürriyet, kendisine yakışmayacak bir yanlışı, aynen geçen hafta sabahta gördüğümüz ve kendisine yakıştıramadığımız hata gibi, arka sayfada inanılmaz bir biçimde ve inanılmaz bir yerde yapmış. 6 Ocak çarşamba günkü nüshasının arka sayfasında sağ üst köşede Münih Hamburg A.A. kaynaklı olarak çerçeve içinde verdiği kelliyi önleyen hap başlıklı haberin son cümlesi şöyle. Günde bir tablet alınarak uygulanan tedavinin aylık maliyetinin 114 mark yani yaklaşık 2,5 milyon lira olduğu belirtildi. Böylelikle 114 Alman markının 2,5 milyon Türk lirasına eşit olduğu, yani bir Alman markının değerinin yaklaşık 22 bin lira ettiği söyleniyor. Keşke öyle olsa. Oysa gerçek çok daha farklı. Bir Alman markı bugün için 190 bin lira. Yani 114 mark bugünkü değeriyle yaklaşık 22 milyon Türk lirası ediyor. Haberin kaynağında A.A. yazıyor, yani Anadolu Ajansı işareti var. Acaba bu hata haberi geçen Anadolu Ajansı'nın mı, yoksa Hürriyet'teki arkadaşlar habere ek yaparlarken mi böyle bir yanlış ortaya çıktı bilemiyorum. Ama her durumda Hürriyet gibi bir gazetede, hele hele arka sayfa gibi en çok okunan yerlerden birinde olmaması gereken bir yanlış. Aynen Sabah'ın da arka sayfasında, Arizona'nın Dışişleri Bakanı denmesi gibi insanı çok yadırgatan bir hata. Hürriyet veya Anadolu Ajansı bu yanlışın kaynağı hakkında bir açıklama yaparlarsa ben de bunu okuyucularıma duyurmaya hazırım. Ama dibi çıkmış Türkiye'nin artık tümüyle bankalar ve santral ihaleleriyle bütünleşmiş görünen medyasında böyle ayrıntılarla kim uğraşır değil mi? Gelelim Kadir Çelik'in yaptığına. Bir defa Türkiye'nin gündemine oturmuş görünen üniversite olaylarını gerçek boyutları ve nitelikleriyle ekrana getirme çabasını kutlamak gerek. Geçtiğimiz hafta Interstar ekranlarında izledikleri manzaralar pek çok vatandaşı ve özellikle öğrenci velilerini hayli tedirgin etti. Etsin. Gerçekten yaşananlar Kadir Çelik'in ekrana yansıttığından çok daha vahim. Interstar'ın ve Kadir Çelik'in bu haftada süreceği anlaşılan bu olumlu çabasını yürekten kutladıktan sonra gelelim hatalara. Önce hemen belirtelim ki konu asla ve asla öğrenci olayları değildir. Programda öğrenci olayları teriminin her ne biçimde olursa olsun kullanılması çok yanlıştır. Nitekim Kadir Çelik'in bu olaylar hakkında MHP İstanbul İl Başkanı olan kişiye söz vermesi doğru bir teşhise dayanmaktadır ve çatışmaların öğrenci olayları boyutlarını çok aştığını, kendisinin de gerçeğe uygun bir biçimde kabul ettiğinin bir kanıtı olarak algılanabilir. Bu açıdan koyduğu teşhisi açıkça telaffuz etmemiş olsa bile, Çelik olaylara doğru yaklaştığı için ikinci bir aferini daha hak etmiştir. Programda televizyon yöneticiliği açısından iki büyük yanlış vardı. Birincisi, tartışmaların çok yoğunlaştığı sıcak anlarda yayının kesilip reklam girilmesi yanlışıydı. Program madem ki üniversite olaylarını ekrana yansıtıyor, bu denli denetim altında tutulan bir salonda bile olayların ne boyutlara varabileceğinin izleyiciye kesintisiz aktarılması gerekirdi. Nitekim bu hatayı anlayan Interstar haber yönetimi, ertesi gün programın kesildiği anlarda neler oldu diye bu sıralarda olup bitenleri de ekrana getirdi. Bu tavrından dolayı Interstar haber yönetimini de kutlamak gerek. Kadir Çelik'in ikinci yanlışı kişisel olarak muhatap olduğu saldırılara karşılık vermesi oldu. Sevgili Kadir Çelik, eğer böyle programları yapmayı sürdürecekse taraf olarak insani tepkiler vermekten kaçınmalı, çok daha soğukkanlı bir profesyonel sunucu gibi davranmalıdır. Ayrıca unutmasın ki karşısındakiler arasında eğer varsa masum öğrenci hareketlerinin temsilcileri azınlıkta kalmakta, çoğunluğu ise bir bölümü cinayet işlemeye bile koşullandırılmış olan militan siyasal grupların sözcüleri oluşturmaktadır. Sevgili Kadir Çelik, bu övgü ve eleştirilerimi sadece medya konusunda yazan birinin yorumları olarak değil, saçını ve sakalını 1968'den beri gelişen üniversite olayları içinde ağartmış ve bunun bedelini her biçimde ödemiş bir ağabeyinin uyarıları olarak dinlesin, zarar etmez, yararını görür. NTV, Serdar Turgut ve Hürriyet. NTV de el değiştirdi. Benim öğrendiğime göre NTV'yi işleri kötü giden Cavit Çağlar'dan satın alan Ayhan Şahenk ailesi, özel sektörün ciddi gruplarından biri sayılıyormuş. Yeni patronların NTV'yi kuran Nuri Çolakoğlu'nu işin başında tutacakları ve en azından bir süre yönetime karışmayacakları söyleniyor. İnsanların zihinlerinde Korkmaz Yiğit skandalı ve bu skandala bağlantılı olarak Kanal 6, Kanal E, Genç TV, Kamuran Çörtük ile Milliyet ve Yeni Yüzyıl olayları daha canlıyken böyle bir alışveriş oldukça riskli olabilirdi. Bu açıdan yeni yönetimin hiç olmazsa bir süre için kanalın yönetiminde bir değişikliğe gitmemesi çok doğru bir karar gibi gözüküyor. Yoksa izleyici yine ne üç kağıtlar çevriliyor kaygısıyla NTV'den de desteğini çekebilirdi. Zaten Türkiye'de medya patronlarının artık ellerindeki gücü kendi ticari ve ekonomik çıkarları için seferber ettikleri bir sır değil. İstisnasız bütün medya patronları ellerindeki televizyonları ve gazeteleri ekonomik çıkarları açısından kullanıyorlar. Hatta bununla da yetinmeyip en üst düzeydeki profesyonel yöneticilerine politikacılar üzerinde baskı kurdurarak iş takipçiliği bile yaptırıyorlar. Medyadaki tekelleşme önlenebildiği ve medya ile politika arasında tekel ilişkilerine dayalı bir ittifak kurulmadığı sürece mevcut yozlaşmanın sakıncalarını, yine serbest piyasa rekabetinin ve bizim geleneksel olarak basın özgürlüğü dediğimiz medya özgürlüğünün bir ölçüde de olsa törpüleyebileceğine inanıyorum. İşte şimdi size bir örnek, daha doğrusu iki örnek. Birinci örneği basından, Hürriyet gibi gerçekten büyük olan bir gazetenin değerli bir yazarından, Serdar Turgut'tan alacağım. İkinci örneği de birinci örneğe bağlı olarak ben vereceğim. 4 Ocak 1999 Cumartesi günü Hürriyet'te Serdar Turgut medya başlıklı köşesinde her zamanki gibi önemli bir yazı yazdı. Yazısında NTV'deki bir haberi anlatıyordu Serdar Turgut. Diyordu ki, NTV geçenlerde bir haberinde askeri havaalanlarına inen sivil uçaklardan alınan ücretin bir anda yükseltilmesini eleştirmişti. Oysa NTV'nin sahibinin iş yerleri Bursa'da idi ve Cavit Çağlar ihracatını sivil uçakların inişlerine izin verildiği askeri havaalanlarının bulunduğu Bursa'dan yapıyor ve ayrıca Çağlar'ın bir de sivil havacılık şirketi bulunuyordu. Turgut, NTV'nin sahibinin bütün bu ilişkilerini açıklamadan sadece doğrudan taraf olduğu bir çıkar çatışması haberini sureti haktan görünerek vermesini habercilik ahlakı ile bağdaştırmıyordu. Ben Serdar Turgut'a bütünüyle katılıyorum ve böyle bir bilgiyi hepimizin dikkatine sunduğu için kendisini kutluyorum. Bu çerçevede eski bir olayı anımsadım. Interstar kanalı bir zamanlar patronlarının sahip olduğu Çukurova elektrik olayında Sabancı grubuna karşı öyle bir saldırgan yayın politikası uygulamıştı ki Sabancılar korkup Çukurova ilişkisinden kaçıp gitmişlerdi. Keşke dedim kendi kendime, o sıralarda da Serdar Turgut gibi cesur kalemler olsaydı da bu konuyu da yazsalardı. Ama benim vereceğim ikinci örnek bu değil. Benim vereceğim ikinci örnek Serdar Turgut'un köşe yazısı yazdığı gazetenin genel yayın yönetmeninin kısa bir süre önce kişilik hakları ihlal edilerek dinlenmiş, banda alınmış ve bir politikacı tarafından açıklanmış olan telefon konuşmalarında gazetecilik ilişkilerini patronunun fabrika yatırımlarının takibini yapmak için kullandığının belirlenmiş olması da değil. Benim vereceğim örnek Serdar Turgut'un yazısının çıktığı aynı gün, aynı gazetede karşı sayfada yayınlanmış olan bir başka yazı. Bu yazıda Ercan Saatçi ile yapılan bir konuşma, "Türkiye'de müzik homoseksüel oldu" başlığıyla aktarılıyor. Konuşma ayrıca birinci sayfadan da sol üst köşeden büyük bir anonsla okuyucuya duyurulmuş. Ama bütün bu şok edici röportajda Serdar Turgut'un normları haklı olarak uygulandığında çok önemli bir noktanın atlanmış olduğu görülüyor. Değerli müzisyen Ercan Saatçi, sanatçı niteliklerinin yanında çok önemli bir başka özelliğe daha sahip. Kendisi bu röportajın yayınlandığı gazetenin genel yayın yönetmeni olan değerli gazetecinin de damadı oluyor. Yanlışlıklar ve açıklamalar. Önce kendi dikkatsizliğimi ve yanlışımı vurgulamalıyım. Gönen'den yazan 86 yaşında emekli bir öğretim üyesi, 50 küsur yıllık Cumhuriyet okuru Pervin Adataş, "Türkçe yanlışlarına dikkat çekiyordunuz. Bir süredir bunu yapmıyorsunuz." dedikten sonra deney ve deneyim sözcüklerini Müşerref Hekimoğlu, Oral Çalışlar ve siz bile karıştırıyor ve yanlış kullanıyorsunuz diye uyarıyor. Örnek olarak da 18 Ocak tarihli yazımda Erdal İnönü için siyasal bakımdan çok deney kazandı dediğimi belirtiyor ve deney sözcüğünün experiment, deneyim sözcüğünün ise experience karşılığı olduğunu anımsatıyor. Ben galiba artık iyice yaşlandım. Çünkü bu mektubu okurken resmen ağladım. 86 yaşına gelmiş bir emekli öğretim üyesi olacaksınız. Her gün Cumhuriyet okuyacaksınız. Türkçe yanlışlıklarından rahatsızlık duyacaksınız. Sonra bir gün elinize kağıdı kalemi alıp el yazınızla bir köşe yazarına mektup yazarak yanlışını bildireceksiniz. Sonunda da bu kadar yıllık bir Cumhuriyet okuru olarak bu noktaya işaret etmek cüretini gösterdiğim için beni hoş göreceğinizi umar, saygılarımı sunarım gibi alçak gönüllü bir yaklaşımla o güzelim mektubu bitireceksiniz. Sayın Pervin Adataş, önce uyarınıza çok teşekkür ediyorum. Tabii ki çok haklısınız. Bir daha asla aynı yanlışı yapmayacağım konusunda size söz veriyorum. Ayrıca bu mektubu eğer izniniz olursa, Sosyoloji ve Türkiye'nin toplumsal yapısı derslerimde bütün olumsuzluklara karşın bu ülke hala nasıl ayakta duruyor ve gelişmesini nasıl sürdürebiliyor sorusunun özel yanıtlarına bir örnek olarak kullanacağım. Hürriyet'te ani ölümüyle hepimizi çok üzen Yavuz Gökmen'in yerine yazmaya başlayan Cüneyt Ülsever, son zamanlarda yaygın bir biçimde yapılan bir yanlışı yineliyor. Çağdaş anlamına gelen muasır kelimesini muasır biçiminde hatalı olarak 2S ile yazıyor. Genç yazarlar bilmedikleri Arapça kelimeleri kullanma özentisiyle bu tür yanlışlara çok düşüyorlar. Özellikle de fazilet ve doğru yol çizgisinde yazanlar, belki de sanki eski kelime kullandıklarında ideolojilerini daha iyi yansıtacaklarmış gibi bir yanılsama içinde bu yanlışı yapıyorlar. Tabii hiçbirinin Türkçeyi katletme başarısı açısından Çillere erişmesi olanaklı değil. Geçen haftaki yazım konusunda bir açıklama aldım. NTV'yi kuran ve bugüne dek büyük bir başarıyla yürüten Nuri Çolakoğlu, geçen hafta sizlerle paylaştığım Serdar Turgut'un bir NTV haberi eleştirisi üzerine bir açıklama yollamış. Daha doğrusu Serdar Turgut'a yolladığı açıklamanın bir kopyasını da bana fakslamış. Çolakoğlu'nun yolladığı haber metnine bakıldığında, askeri havaalanlarına uçak inişlerinin 1,5 milyon liradan 138 milyon liraya yükseltilmiş olduğu gibi, gerçekten çarpıcı bir olayla karşılaşıyorsunuz. Ayrıca 3 küçük ama çok önemli nokta daha var. Birinci olarak aynı haber aynı biçimiyle Hürriyet'te de yer almış. İkinci nokta ise belki daha da önemli. Haberde Türkiye'nin ya da Türk ekonomisinin darbe yediğine ilişkin bir husus yok. Tam tersine Bursa vurgulanmış ve ayrıca da sönmez hava yollarının uçuşlarını durdurduğuna ilişkin bir ifade yer almış. Üçüncü olarak haberi servise sokan Anadolu Ajansı yani Haber NTV'nin özel haberi de değil. Nuri Çolakoğlu Serdar Turgut'a yolladığı açıklamada haberde kararın değiştirilmesine ilişkin herhangi bir ifadenin yer almadığını ve zaten NTV'de genel haber politikası olarak bu tür ifadelere yer verilmediğini vurguluyor. Bu gelişmeleri siz okuyucularımla paylaşırken iki güzel duygumu da belirtmek istiyorum. Birinci olarak ben de bugüne dek tarafsızlığına ve nesnelliğine güvendiğim NTV haberlerinin aynı niteliğini bu son olayda da sürdürdüğüne ilişkin bir kanı uyandı. Bu açıdan Çolakoğlu ve arkadaşlarını kutluyorum. İkinci olarak basın özgürlüğünden doğan sakıncaların giderilme yolunun yine basın özgürlüğü olduğuna ilişkin kanım bu son olayla daha da güçlendi. Gerek Serdar Turgut'un gerekse Nuri Çolakoğlu'nun duyarlılıklarını bu açıdan tebrik ediyorum. Yamyamlaşan medya ve Hulki Cevizoğlu. Herkesin her an tartışmaya pek meraklı olduğu medya ahlakı, belli konularda ya da belli zamanlarda alenen iyice açık verir. Şimdi seçim zamanı, yani medyanın da açık verme dönemi. Mafya, devlet, siyaset, tarikat, ticaret beşgeni iş başında. Kimler nerelere seçilecek, şimdi karar verilecek. Bu seçilenler diyetlerini kimlere nasıl ödeyecekler? Seçim sonrası göreceğiz ama şimdi destek zamanı. Destek eyleminin politikacılar açısından iki genel ilkesi var. Birinci ilke, şimdi destekle sonra öderimdir. İkinci ilke, şimdi destek vermezsen sonra hesap sorarımdır. Böylece politikacılar, özellikle de çirkin politikacılar, medya patronları üzerinde müthiş bir baskı oluşturur. Bazı medya patronları da bu baskılar karşısında medya ahlakına uygun olmayan bin bir türlü oyun sergiler. Politikacılardan korkmayan ama elindeki gücü siyasette de kullanmak isteyen kimi medya patronları açısından ise olay tek bir ilkede düğümlenir. Şimdi desteklerim, sonra ödersin. Önce bir haber verelim. Flash TV, kültür ve tabiat varlıklarını korumaya tüm yaşamını adamış olan ve ayrıca bugünlerde Mimarlar Odası Genel Başkanlığı görevini yürüten Oktay Ekinci'nin Kent Gündemi adıyla yaptığı ve yağmacılar ile yamyamları teşhir ettiği programı yayından kaldırdı. Gelelim Hulki Cevizoğlu olayına. Kanal 6 zaman zaman belli bunalımlara ve özellikle de el değiştirme sıralarında belli sıkıntılara düşmekle birlikte bugüne dek yayın saygınlığını yani medya ahlakını asgari ölçülerde de olsa korumuş bir kanaldı. Aslında tüm Türkiye Özal'ın çok hızlandırdığı siyasetin yamyamlaşması sürecini yaşarken herhangi bir kurumun bundan etkilenmeyeceğini düşünmek toplum bilimin kurallarına aykırı olurdu. Ama yine de ben medyanın da yamyamlaşmasından büyük üzüntü ve endişe duyuyorum. Biliyorsunuz Kanal 6'yı en son Korkmaz Yiğit satın almıştı. Yiğit'in Mesut Yılmaz hükümetini düşüren Türkbank ihalesi ve Alaaddin Çakıcı konusundaki açıklamaları da bu kanaldan yapılmıştı. Bu açıklamalar Korkmaz Yiğit'in çetelerle ilişkili olarak ihaleye fesat karıştırmaktan gözaltına alındığı sıralarda yayınlanmıştı. Yiğit halen hapistedir. İşte Hulki Cevizoğlu irdeleyici ve açıklayıcı tutumuna ek olarak espri ile soğukkanlılığı birleştirdiği ve kendine özgü üslubu içinde bir ekol haline getirdiği Ceviz Kabuğu programını bu kanalda yapıyordu. Ceviz Kabuğu programı büyük kitleleri sabahlara kadar ekran başında tutmayı başaran bir programdı. 29 Şubat Cuma gecesi Hulki Cevizoğlu'nun son siyasal gelişmeleri irdelediği programında kamuoyunda sarıklı yazar olarak bilinen Mehmet Tal telefonla DYP'den aday olmadığını açıklarken canlı yayın Kanal 6'nın yöneticileri tarafından kesildi ve araya 25 dakika süreyle haberler girdi. Program yeniden ekrana dönünce Cevizoğlu bu davranışın medya ahlakına uygun olmadığını belirtmeye başladı. Tam bu sırada Kanal 6 yönetimi altyazı geçerek programın kanalın kurumsal kimliğine yönelik eleştirilerinden dolayı yayından kaldırıldığını belirtti. Cevizoğlu da sözlerini tamamlayarak programına son verdiğini açıkladı. Aslında olayın esası kısa bir süre önce Hürriyet gazetesinin manşetten verdiği bir haberde yatıyor. Hürriyet'in haberine göre eski Refah Partili bir takım teorisyenler, Tansu Çiller'i DYP'ye katılıyoruz diyerek aldatmışlar ve ilan edilen kişiler ilan edilen tarihte DYP'ye geçmeyerek Çiller'i zor durumda bırakmışlardı. Aslında herkes ne olup bittiğini yani gerçeği çok merak ediyordu. Program kesildiği anda Cevizoğlu'nun irdelemeye çalıştığı durum buydu. Yayının kesilmesiyle kamuoyunu aydınlatacak ve belki de Çiller'i zor durumda bırakacak açıklamalar önlendi. Bu müdahale karşısında Cevizoğlu onurlu bir medya mensubunun yapacağını yapmıştır. Filmin gerisini hep birlikte izleyeceğiz. Ama siz siz olun, yamyam politikacılara oy vermeyeceğiniz gibi yamyam kanalları da izlemeyin. İstenmeden yazılan zorunlu bir yazı. Aşağıdaki yazıyı yazıp yazmamayı dostlarımdan kime danıştıysam yazma dedi. Ama bütün bu dostlarım bugünkü sorunlarımızın temelinde biz vatandaş değiliz ki kimse tepki göstermiyor ki anlayışının yaptığını düşünen uygar insanlardı. Hepsi başımıza gelenlerin esas nedeninin sessiz kalmak olduğunu düşünüyor ama hiçbiri aşağıda yazacağım konuya değinmemi uygun görmüyordu. Yazacağım konuda eleştireceğim kişilerin ve bu arada güçlü basın organlarının benim üzerime geleceğini düşünüyor, böyle bir yıpranmadan beni korumak istiyorlardı. Türkiye'de tartışmalar o denli yörüngesinden saptırılıyor, insanlar o denli saçma sapan kamplara ayrılıyor ve toptancılık anlayışı içinde bireylere o denli büyük haksızlıklar yapılıyor ki, doğrusu aşağıdaki eleştiri ile elimde olmadan ben de bu genel yanlışlara mı katılıyorum diye düşünmeden de edemiyorum. Böyle düşünmemin bir nedeni de daha önce bir kültür eksikliğine işaret ettiğim Emre Aköz adlı yazarın başlığını 6 milyarlık profesör koyduğu bir yazı ile hiçbir nezaket ve terbiye anlayışına sığmayan biçimde bir yanıt vermiş olmasıydı. Milliyet camiasında yöneticilik yapan ve gazete pazarda bir de sütunu olan bu genç yazar, şimdi de üstelik benim adımı da anarak, tarihi ve gerçekleri çok vahim bir biçimde saptıran bir yazı yazdı. Yaptığı yanlış, Aktüel Dergisi'nin başlattığı ve kardeş gazete Sabah'ta değerli yazar Hıncal Uluç'u bile isyan ettiren bir başka hatanın devamı idi. Aktüel Dergisi geçen sayılarında Türkiye'nin yaşayan 40 aydınını seçti. Hem 2000'e aşkın okur oyuyla hem de kendi belirlediği bir jüriyle iki ayrı liste yaptı. Daha önce de gene bir jüriyle bu 40 aydının içinden seçileceği 200 kişilik bir başka liste saptamıştı. Ben bunun üzerine Aktüel'in jürisi içinde bulunan bir kişinin 12 Mart 1971 döneminde İstanbul Üniversitesi'nde asistan kimliği ile MİT adına muhbir ajanlık yapmış olduğunu, bu kişinin de içinde bulunduğu bir jüriye aydın listesi yaptırmanın en azından münasebetsizlik olduğunu belirten bir yazı yazmıştım. Aktüel başladığı münasebetsizliği yine aynı biçimde bitirdi ve çok tepki aldı. Çünkü zaten son derece öznel olarak hazırlanan bu listeyi bir de ünlü ve benim pek de kullanmadığım deyim ile ikinci cumhuriyetçi açıdan irdelemeye ve değerlendirmeye tabi tutarak hemen hemen herkes hakkında yanıltıcı yargılar aktardı kamuoyuna. Emre Aköz'ün gazete pazardaki yazısında ise bu liste isim isim çözümlenerek devletin resmi ideologları ve gerçek muhalif aydınlar gibi aslında Aktüel'in yaptığı ama genel planda kaldığı için yanlışlarının pek de göze çarpmadığı, kaba ve gerçekleri tümüyle saptıran bir ayrım iyice vurgulanıyordu. Belki yazarın gençliğinden ve tarih bilgisinin eksikliğinden, belki de ideolojik eğilimlerinden kaynaklanan çok önemli yanlışlar vardı bu ayrımda. Örneğin 12 Mart'ta hapse atılan ve askeri cezaevinde kendisine tuvalet temizlettirilen Mümtaz Soysal, devletin resmi ideologları arasında gösteriliyordu. Örneğin 12 Mart'ta Ziver Bey Köşkü'nde olmadık işkencelere tabi tutulan İlhan Selçuk da devletin resmi ideologları arasında sayılıyordu. Yani muhalif oldukları için hapse atılan ve işkence gören aydınlar devletin resmi ideologu grubunda gösteriliyordu. Bu arada 12 Eylül sonrasında askeri yönetimin üniversite üzerindeki baskılarına karşı tavır koyup istifa eden bazı aydınlar yine devletin resmi ideologları arasında gösterilirken, aynı baskılar karşısında sesini kısıp makamlarını koruyanlar ve bu arada askeri yönetimin sivil olarak sürdürülmesinde önemli işlevler yüklenen Özal'a övgüler düzenler, hatta Özal adına resmi görevler yaparak devletle bütünleşenler, muhalif aydınlar arasında sayılıyordu. Benim derdim kişilerle değil. Bu nedenle de muhalif aydınlar kategorisinde gösterilmelerinin ya da sadece aydın diye anılmalarının yanlış olduğunu düşündüğüm kişilerin adlarını belirtmiyorum. Ama ister yaşlı ister genç, ister dergi isterse sütun sahibi olsunlar, tüm meslektaşlarımdan biraz insaf ve izan, yani tarihe ve gerçeklere biraz daha uygun yargılar bekliyorum. Basın bir anlamda toplumun belleğidir. Bellek sapıtırsa o toplumdan ne hayır gelir ki? Bu toplumu sadece politikacılar mı bu hale düşürdü sanıyorsunuz? Köşe yazarlığı kolaydır, adam olmak zordur. Hani ünlü öyküdür, adam oğluna sen adam olamazsın dermiş. Oğlan büyümüş, vezir olmuş. Babasını çağırtmış ve bak demiş, sen bana adam olamazsın demiştin. Oysa ben vezir oldum. Baba yanıt vermiş. Ben sana vezir olamazsın demedim, adam olamazsın demiştim. Vezir olmuşsun ama adam olamamışsın. Adam olsaydın babanı ayağına getirtmezdin demiş. Ben her düşüncenin kendi içinde bir tarihsel anlamı, doğru ya da yanlış bir gerekçesi olduğuna inanırım. Bu demek değildir ki her düşünceye katılırım. Tam tersine, benim doğru ya da yanlış saydığım düşünceler oldukça net biçimde birbirinden ayrılmıştır. Örneğin insanların ırklarına göre ayrılmalarının yanlış olduğuna inanırım. Örneğin insanların dinsel inançlarına göre ayrıma tabi tutulmalarının yanlış olduğunu düşünürüm. Bu nedenlerle de ırk, din, milliyet gibi ayrımların siyasette kullanılmalarını tehlikeli ve yanlış bulurum. Tarihteki bütün kitlesel katliamların ya din, ya ırk ya da milliyet temelindeki ayrımlar çerçevesinde yapıldığını bildiğim için bu temaları siyasetin dışında mukaddes kavramlar olarak korumaktan yana tavır koyarım ve onları siyasal polemik konusu yapmaktan kaçınırım. Din, ırk ve milliyet kavramlarını siyasette kullananlara da karşı çıkarım. Çünkü onların kanlı katliamlara yol açan hataları tekrarladıklarını düşünürüm. Ayrıca insanın tarihten ders alabileceğine, tarih ve toplum iyi değerlendirebildiğinde bu hatalardan da kaçınabileceğine inanırım. Bu nedenle de toplumumuza ilişkin olarak gerek güncel gerekse tarihsel gerçekler konusundaki çarpıtmaların çok ama çok yanlış olduğunu, Türkiye'yi karanlıklara sürüklediğini düşünüyorum. Günümüzde ne yazık ki kendilerini toplumun sahibi gören bazı güçlerde laik ve demokratik hukuk düzenimizi ırk esasına ya da din esasına göre eleştirenler de güncel ve tarihsel gerçekleri zaman zaman bilerek çarpıtıyor ve saptırıyor. Zaten milli eğitim konusunda pek çok eksiğimiz ve yanlışımız varken, bir de politikacılar ve köşe yazarları güncel ve tarihsel gerçekleri saptırınca ortalık iyice karışıyor. İşte son günlerde önce devlet, birkaçı dışında asla bu ünvanı hak etmeyen 85 kişiyi devlet sanatçısı ilan ederek, böyle bir kültür erozyonunun en belirgin örneklerinden birini verdi. Arkadan Aktüel Dergisi bu seçimden de esinlenerek Türkiye'nin yaşayan 40 aydınını seçti. Yapılan işin temelde yanlış olması bir yana, bu seçimde kullanılan jüri içinde 12 Mart 1971'de muhbir ajanlık yapan bir kişinin bulunmasını çok yadırgadığımı belirtmiştim. Derken Milliyet gibi ciddi olduğunu varsaydığımız bir gazetede köşe sahibi olmak gibi gerçekten önemli bir toplumsal işlev yüklenmiş olan bir genç yazar Emre Aköz, bu listeyi bütünüyle saptıran bir sınıflama ile yorumladı. devleti eleştirdiği için hapse atılmış ve işkence görmüş İlhan Selçuk, Mümtaz Soysal gibi aydınları devletin resmi ideologları içinde belirtirken, 12 Eylül düzenine boyun eğmiş ve bu yönetimin uzantısı olan Özal ile bütünleşmiş olanları da gerçek muhalif aydınlar olarak ilan etti. Şimdi de hayır diyor. Ben böyle yapmadım. Emre Kongar kendisine daha önce 6 milyarlık profesör dediğim için benim yazdıklarımı saptırıyor. Aslında Aköz'ün 24 Ocak 1999 tarihli Gazete Pazar'daki makalesi dikkatle okunmadan çıplak gözle üstün körü bakıldığında gerçekten de Aktüel'in aydın listesini işlevsel aydınlar ve eleştirel muhalifler diye ayırdığı gibi yüzeysel ve yanlış bir izlenim edinilebilir. Çünkü makalesinin ara başlıkları olarak bu iki tanımı kullanmış. Oysa bu ara başlıkların biraz üstüne baktığınızda işlevsel aydınları Kellner'e göre şöyle tanımladığını görüyorsunuz. İlk kategoridekiler var olan toplumun değerlerini meşrulaştırıp yeniden üretiyor. Klasik devlet ideologları ve çeşitli çıkar gruplarının fikirlerini dile getirenler bu kategoride. Hem işlevsel aydınları klasik devlet ideologları diye tanımlayıp bu grup altında adını andığınız bir sürü insana çamur atacaksınız, hem de yaptığınız bu nesnel yanlışı eleştiren bir yazı ile karşılaştığınızda, hayır, ben bunlar için devletin resmi ideoloğu demedim, beni eleştiren hem okuduğunu anlamıyor hem de kötü niyetli diye yazdığınızı inkar edeceksiniz. Gençlere olan inancımı ve sevgimi koruyorum ama Emre Aköz'e olan saygımı yitirdim.